8.
Ya, ya. Cüce rolünde halkı gülmekten katıltan sırıtış, Rakım'ın bütün buruşuklarını kaplamış, ayrık gözleri evlerinden uğramış. Rabia, Necat Efendi'nin sarayını tarif ediyor. İpek eteklerini fışıl fışıl sofalara salıverip salınan, hotozları birden şakaklarından aşağı düşecek gibi eğik olan sarışın saraylılar, sesi billura benzeyen, vücudu bakır bir heykel gibi dümdüz olan Habeş Gülbeyaz. Daha neler neler. Necat Efendi, Rabia, sinekli bakkalı anlatırken nasıl kendinden geçmiş bir halde dinliyorsa, Rakım da sarayın tarifini öyle dinliyor. Efendi için halk, keşfedilmemiş bir dünyayı, hakiki hayat dünyası. Rakım için saray sadece bir masal, fakat harikulade bir masal. Rabia'nın odasındaydılar. Patiska perdeler inmiş, üçü de mangalın etrafında. Rabia geceliğiyle örgüleri omzunda yere bağdaş kurmuş, parmaklarını ateşte kızartır gibi bir düzlüğe ısıtıyor. Başını sağa sola sallayarak, ağzını şapırdatarak bir çocuğa masal söyler gibi söylüyor. Fakat biraz da babasından gelen yarı komik, yarı filozof bir meddah tavrıyla söylüyor. Saray bazen muhteşem, bazen gülünç, bazen de o kadar zavallı ve cansız ki. Buu, buu, buu. Poyraz rüzgarının çıkışı. Birbiri ardınca daha çabuk, daha uzun buğulayıp geçen iniltiler. Çakıl taşları mutfağın kapısına dolu tanesi gibi çarpıyor ve pembe sigarasını içiyor. O, bu saray masalı ile alakadar değil. Rakım'ın şevkini saf dil buluyor. O, Rabia'nın yanaklarında gelincik çiçeği gibi açan gönül sıtmasını, gözlerinin güneş vurmuş gibi ışıldayan yeşil sarı ışıklarını tetkik ediyor. Bunlar birer tehlike işareti. Mutlak sarayda bir şeyler olmuş. Kahpe onlara belli etmemek için böyle koca karı masalı anlatıyor. Durmadan, üşenmeden, Rakım'ı gayş eden sahneler yaratan bu pembe dudakların arkasında bambaşka bir Rabia var. O, yüzü bazen zaferle buruşan, orta yaşlı, kısa boylu, sivri sakallı şeytanla cebelleşiyor. Hazreti Ali nasıl vaktiyle ejderlerle cenk etti, hepsini nihayet yere vurduysa, Rabia da ömrünün bu tek şeytanıyla öyle güreşecek. Din, anane elinde birer gürüs ve kalkan. O şeytanı yere vuracak, yerin dibine geçirecek en kadir silahlar. Yoksa imanından olacak. Bir akşam evvel gavurluğunu ne güzel yüzüne vurmuştu. Rabia'nın şeytanı bilsin ki aralarında geçitlerin en genişi, en geçilmezi var. Din ve anane geçidi. Peregrini dar kafese konulmuş azgın bir kaplan gibi odasına dolaşıyor. Saray gözünün önünde. Necat Efendi sinsi sinsi sandalyesini kıza yanaştırıyor, eğiliyor, adeta başları birbirine dokunacak. Kızın kulağına bir şeyler fısıldıyor. Bal gözleri mevceleri küçük küçük alevler gibi. Peregrini'nin yüreğini yer yer tutuşturuyor. Beklemediği bir dakika içi susuzluktan yarılan kuru topraklara düşen rahmet gibi şefkatle, rikkatle doldu. Kafasına, kalbine sükûn indi. Utanmıyor musun Peregrini? Vaktiyle evlenmiş olsan Rabia kadar kızın olurdu. Zavallı yavrucak. Çocukluğu, gençliği, yaşlı musiki muallimleri, cüceler, ihtiyar paşalar arasına geçen bu kızın gençliğinin hakkını inkar etmek bir zulüm değil mi? Ben size demedim mi paşa? Rabia bugün geldi. Yarın pembenin mercan küpelerini, kırmızı cam fesini aldırmak için Şükriye Hanım'ı çarşıya yollayacağım. Paşa cevap vermiyor, düşünüyor. Rabia gündüz gelmiş. Demek onun evde olmadığı saati iyi hesaplamış. Hala kız ona dargın. Bu kadar genç bir göğüste ne sönmez ne derin bir kin. Kapı açılıyor. Bilal odaya giriyor. Ne haber evlat? Hayırlar efendim. Annem bir şey ister mi diye yoklamaya geldim. Bilal'in Sabiha Hanım'ın Hilmi'den boş kalan gönlüne yavaş yavaş girmeye başladığı artık aşikardı. Oğlan elini öptükten sonra ihtiyar kadın onun yanaklarından öptü. Elini yakasının içine soktu, arkasını yokladı. Arkan nemli Bilal, hemen değişmelisin. Sana bu akşam yatmadan bir ıhlamur kaynattırayım. Bu küçük hareket paşada eski ve acı bir hatıra uyandırdı. Bu kaç senedir onu tazip eden, yakasını bırakmayan bir hatıra. Başını çevirdi. Sabiha Hanım'ın zihnini başka şeyle meşgul etmek istedi. Rabia'yı niçin yemeğe alıkoymadınız hanım? Teklif ettim. Pazartesileri Necat Efendilere meşke gidiyor. Bizim Kanarya'nın şehzade karısı olmasına ne dersin paşa? Niçin olmasın? Çok güzel kızdı. Evet, evet. Ama çok soğuktu. Mermer gibi. Tatsız, tuzsuz bir taze. Neyse, gene hakikatliymiş. Bize selam yollamış. Rabia, Bilal'in düğününe davet etmemizi teklif etti. Ne kızıyorsun öyle Bilal oğlan? Pazartesi akşamı Necat Efendi gene Rabia'yı tek başına meşgul etmeye çalıştı. Yemekte ve yemekten sonra. Herkese çok tabii gelen bu alaka ve dostluğun Peregrini'de fena bir buhran uyandırması Vehbi Efendi'nin gözünden kaçmadı. Kendi kendine Peregrini uzunca bir seyahate çıksa iyi olacak. Artık nefsine hükmedemeyecek hale geldi. Isırap çektiği belli. Fakat bunu Rabia hissetmemeli. Kızın sakin hayatında yeni bir fırtınaya ne lüzum var diyordu. Ye Peregrini'yi pek çocuk, pek ham buluyordu. Niçin o da Vehbi dede gibi sevemiyor? Onun derecesinde bir adamın hala hayatın iptidai bir safhasında kalması ne garip şey. Sevmeyi, sevilen şeye tek başına tesahüp gibi telakki etmek ne vahşi bir şeydi. Aşık bir esirci mi? Dünyadaki servet, güzellik, sevgiler ve sevgililer herkese yeter. Herkesin hakkı. Kanarya ile Vehbi dede sandalyelerini aldılar. Rabia ile efendiye iltihak ettiler. Ocağın karşısında birleşmişlerdi. Aralarında Peregrini'ye de yer açtılar. O pencerede arkasını onlara çevirmiş dışarıya bakıyordu. Efendi bilhassa onu yanına çağırdı. Siz de gelmez misiniz Cher Maitre? Beni affediniz. Ben içeride piyano çalacağım. Odadan çıktı. O yandaki odada dolaşırken Rabia'nın yanaklarındaki pembelik biraz daha koyulaştı. Fakat tavrı tabiiydi. Sesi ve gözleri eskisi gibi serin, eski tabiliğiyle konuşuyordu. Peregrini onların yanında oturmak istememiş. Piyano çalmayı onların sohbetine tercih etmiş. Varsın etsin. Bunlardan Rabia'ya ne? Vehbi Efendi gibi büyük adamlar, şehzadeler, hanımlar onun gözünün içine bakıyor. Bu topraklarda 20 yaşında kim bu kadar rağbete nail olmuş? Sinekli bakkal gibi zavallı bir arka sokakta doğup da bu kadar meşhur olan bir kızı hangi tarih yazmış? Yandaki odada piyanistin parmakları baskın yapmaya çalışan bir fedai çetesi şiddetiyle piyanoya hücum ediyordu. Ne gürültü ne gümbürtü. Hayır, hiç de öyle değil. Her ses bir mucize, her melodi bir vaka. Çıkmaz sokaklarda ıslık çalan fırtınalar gibi, dar boğazları alt üst edip geçen kasırga çığlıkları gibi. Rabia'nın biraz evvelki çalımı, gururu topraklara düştü. Sanatkarın yarattığı bu muğlak ve muhteşem ahenk, etrafındakilerin alakasını, dikkatini kendisinden almış, içeriki odaya götürmüştü. Kendi de dahil olduğu halde hepsi varlıklarını unutmuşlar, hepsi Peregrini'yi dinliyorlardı. Bu ses tayfunu arasında Rabia'nın kulakları nazik ve hassas bir motif sezdi. Bu adam binbir cini, şeytanı zincirinden boşaltıyor, çığrıştırıyordu. Fakat bütün bu çığrıştırma, gümbürtü arasında bir küçücük nameyi kuytu ormanlarda öten eşsiz kalmış bir bülbül gibi öttürüyor. Piyano durdu. Tekrar başladığı vakit dördü de birbirinin yüzüne baktı. Bir tek parmağıyla başladı. Birbirine bağlı, ağır, uzun yarım sesler, minörler. Hepsinin her gün işittiği, bildiği bir makam. Rabia'nın Kur'an okumaya başladığı zamanki besmelesi. Her zaman o makamdan geçer, öyle okur. Kızın vücudu farkında bile olmadan önce arkaya, iki tarafına hafif dalgalanıyor, dudakları kımıldıyor. Piyanist salona dönünce dördü birden el çırptı. Necat Efendi, harikulade diye heyecanından kekeliyordu. Kanarya elini Rabia'nın omzuna koydu. Ne olur Rabia, o mevlütün başını bize okusana. Efendi de, Peregrini de işitmediler. Başını salladı. Burnunun üstündeki cazip kırışıklıklarla gülümsüyordu. Hayır, hayır efendim. Bu akşam öyle şeyler okuyamam. Fakat tef getirirseniz size başka bir türkü söylerim. Efendi kendisi koştu, tefi getirdi. Rabia sandalyesinden indi, salonun ortasına, halının üstüne oturdu. Tef biraz başından yukarıda. Gergin derinin üstünde dolaşan parmaklar ondan derin derin sesler koparıyor, ziller hafif hafif şakırdıyor. Biraz sonra tef de, ziller de, kızın sesi de Yemenim Turalıdır şarkısını söylemeye başladı. Biraz çingene üslubuyla, pembenin söylediği gibi. Başı, vücudu, kolları hep havaya uymuş, bilmeyerek oynuyor. Gözlerinden şevk, şetaret saçılıyor. Fakat pes perdelerde sesine içi tırmalayan bir kısıklık arız oluyor. Nihayet o billur, o ruhani sese toprakların ihtirası girmişti. Allı Yemenim, morlu Yemenim, bir bahçeden bir bahçeye salla Yemenim. Peregrini sandalyesinden fırladı. Rabia'nın önüne gitti. Cebinden çıkardığı beyaz mendili sallıyordu. Kanarya kendi kendine, bunların arasında bir şey oluyor. Allah sonunu hayretsin diyor. Efendinin duvar dekorlarındaki resim ağzına benzeyen kıvrık dudakları gülümsüyor. Sinekli bakkal kızları hep böyle şarkı söylerler diyor. Peregrini'nin dimağı, nereye gidiyorsun? Onun çektiği sulh bayrağı olmadığını görmüyor musun? Mor kırmızı sulh bayrağı olur mu? Mahallenin delikanlıları gibi bahçeden bahçeye mendil sallamak ne oluyor diye onunla eğleniyor. Rabia'nın günahkar kalbi, Rabbim beni affet diye yerlerde sürünüyor. Vehbi dedenin yüzü endişeli. Nihayet Havva cennet bahçesindeki yılanla yüz yüze geldi diye mırıldanıyordu. Fakat Rabia'nın kalbinin binbir kolu tek adamı sarmak için açılmıştı. Bir hafta sonra gene pazartesi akşamı sarayda Peregrini yoktu. Rabia niçin gelmediğini sormadı. Kendince güya tenezzül etmek istemedi. Fakat daha ziyade cesareti yoktu. Efendiden fena halde sıkılmaya başladı. O sinirli sinirli yalancıktan gülmek ne zaman bitecekti? Akşam uzadıkça uzuyor, dakikalar bir türlü geçmiyor. O gene konuşuyor, gülüyor. Fakat rengi solgun, gözlerinin altı halka halka. İçlerinde can yok. Birkaç defa ışık çok geliyormuş gibi gözlerini kıpıştırdı. Kanarya endişeyle sordu. ''Başın mı ağrıyor yavrum?'' ''Hayır, bu hafta sesimi çok yordum. Boğazım biraz ağrıyor. Eli boğazına gitti. Efendi ayağa kalktı. Bu akşam da ben piyano çalayım. Siz konuşmayın, biraz dinlenin.'' Kanarya efendi ile içeri gitti. Vehbi dede gözleri halıda. Peregrini'nin annesi ölmüş. Evvelsi gün telgraf aldı. İşlerini düzeltmeye gitti. Galiba çok azim bir servete tevarüs ediyor. Bilmem asıl aile ismini alır mı? Herhalde bir iki aya kadar dönemez zannederim diye tabii sesiyle Peregrini'nin niçin gelmediğini anlattı. Belki de hiç dönmez. Sesi acıydı. Gözleri Vehbi dedenin yüzünü deler gibi bakıyor. Fikrindekini okumak istiyordu. Fakat derviş cevap vermedi. Kalktı, pencereye gitti. Kanarya salona dönünce ona iltihak etti. Efendi çaldığı müddetçe onlar alçak sesle birbiriyle konuştular. Rabia yerinden kımıldamadı. Başını koltuğa dayadı, gözlerini kapadı. Necdet Efendi'nin çalışında Peregrini'nin ihtirası, ateşi yoktu. Bununla beraber belki daha yüksek bir musiki ifade ediyordu. Asil, hakiki ve en olgun musiki. Kalbe, asaba değil, dimağa hitap eden musiki. İnsanı nefsinin bütün zulümlerinden, tahakkümlerinden, halas eden tatlı ve daimi bir fikir aydınlığı. Rabia bunları müphem bir şekilde hissederken Kanarya Vehbi Efendi'ye diyordu ki ''Bizim efendi kadar Alman musikisini çalan adama tesadüf etmedim. Ben bir şey anlamıyorum. Bu Bach mı, Beethoven mı? Bilmem, ben de sade dimağa hitap eden bu cins musikiden hiç anlamıyorum. Halbuki Avrupa musikisini pek severim. Bilhassa Peregrini çaldığı vakit. Bana efendinin çaldığı hava ne gibi gelir size anlatayım. Dahi bir sada mimarının kurduğu bir sada abidesi. Yalnız riyazi bir dahi böyle bir eser yaratabilir. Acaba bu abidenin içi nasıldır dersiniz? Vehbi Efendi biraz düşündü. Cevap verdiği zaman bir sada abidesini değil, şark ve garpta alelade insanların meskenlerini mukayese ederek anlatıyor gibiydi. İçleri hep mantığa uydurularak yapılmış olacak. Her parçası bir maksat için yapılmış. Onlarda bizimkilerdeki köşeler, bucaklar olmasa gerek. Bir maksat düşünülmeden yapılan köşeler. Fakat ne kadar daha cana yakın ve sıcaktırlar. Kanarya yavaşça güldü. Sizi sıktım mı? Necdet Efendi salona dönmüştü. Rabia gözlerinde samimi bir minnetle teşekkür etti. Hakikat yüzü dinlenmiş, tavrı eski sükununu almıştı. Vehbi dede efendiye doğru ilerledi. Hanımefendiye Alman musikisinin sizin çaldığınız kısmından bir şey anlamadığımı söylüyordum. Fikri musikiyi biz pek anlamıyoruz. Bu mevzu efendinin salahiyetle bahsedebileceği mevzu olduğu için kekelemeden söylüyordu. Devam etti. Fakat bizi garp musikisinden ayıran bu fikriliği değildir. Çünkü garp musikisinde de fikri olanı çok azdır. Asıl farkımız deruni tempomuz ve ahenk meselesidir. Garp musikisinin melodisi yoktur. Kanarya atılmıştı. Size öyle gelir. Fakat muhtelif melodileri bir araya katıp yaptıkları bu muğlak ahenk bence medeniyetlerinin en büyük, belki bir tek muvaffakiyeti. Bizdeki tek başına tekrar edilen, söylenen melodiler insana bir yalnızlık hissi verir. Alaturka şarkı söyleyen bir adam bana kendi içine hapsolmuş bir adam gibi gelir. Odasına giderken efendinin hatırına Profesör Hopkins'in Macbeth'ten okuduğu hayatı tarif eden bir parçanın bir satırı geldi. Bir divanenin kendi kendine tekrar ettiği bir masal.